Merhaba. Bu bölümde birçok şairin, ressamın, sanatçının sahip olduğu bipolar bozukluktan konuşacağız. Bipolar bozukluğun bir kutbunda yaratıcılığın, üretkenliğin artışta olduğu, diğer kutbunda ise depresif yani çökkün duygu durumunun yaşandığı bir evreden bahsediyorum. Bipoların ne olduğu konusunda uzun uzun konuşmak yerine bu rahatsızlığa sahip insanların toplum tarafından nasıl karşılandığı, ailelerin bipolar bireylere karşı nasıl davranması gerektiği ve aynı zamanda iş istihdamı ve diğer konulara değinmek daha iyi olacaktır. Öncelikle her psikoeğitim serisinde olduğu gibi bu bölümde de şu uyarıda bulunmak istiyorum. Burada herhangi bir tanı koyma veya tedavi planı sunmak gibi bir amacım yok. Zaten sizin yapacağınız en iyi adım ilk olarak bir psikiyatriste başvurmak olacaktır. Öyleyse başlayalım. Bipolar duygu durum bozukluğu olduğu ve bir kutbunda mani yükselme dönemi yaşandığı, diğer kutbunda ise depresif dönem yaşandığı için insanlar internette üstünkörü bir araştırma yaptıklarında kendilerine hemen "ben bipolarım" diye doktora başvurma davranışı gösterebiliyorlar. Bunlar bipolar tanısını almamız için yeterli olsaydı nüfusun yaklaşık %100'ü bu tanıya sahip olurdu. Bipolar bozukluğu sınıflandırmak ve tanı kriterlerine bakmadan önce nedenine geldiğimizde kesin bir nedeni olmamakla beraber genetik etkisi yüksektir. Kalıtım etkisinin yanında psikososyal etkiler, beynin yapısal değişimleri ve bazı nörokimyasal değişikliklerden kaynaklandığı öngörülmektedir. İkiz çalışmalarına baktığımızda bipoların kalıtım derecesi majör depresyondaki kalıtım derecesinden daha yüksektir. Bunun sonucunda kalıtım etkisi düşünüldüğünde bipolar bireyin çocuk sahibi olurken bazı endişeler yaşaması normaldir. Fakat yine de kalıtımın %100 geçişi gibi bir şey söz konusu değildir. Hamilelik döneminde ilaçların kullanımı ve yine gebelik esnasında yaşanabilecek manik ataklar ve diğer sorularınız için yine en iyisi doktorunuz ile planlı bir şekilde yürütmeniz olacaktır. Mevsim geçişlerinin de bu manik atakları tetikleyebileceği öngörülmüştür. Özellikle bahar ayları ve yaz mevsiminin başlangıcı ile beraber bu tarz manik epizotların yaşanması mümkündür. Yine stresli ve rutin hayatın dışında gelişen bir olay neticesinde de bu ataklar meydana gelebilir. Nörokimyasal boyutta ve beynin yapısındaki bazı değişimler de bipoları yordadığı öngörülmektedir. Bipolar bozukluğu bipolar 1, bipolar 2 ve siklotimik bozukluk olarak sınıflandırabiliriz. Bipolar 1 bozukluk eski adıyla manik depresif bozukluktur. Bipolar 1'i 2'den ayıran fark manik epizotlarının yaşanmasıdır. Bipolar 2'de ise hipomani yaşanır. Normal dönemi bir çizgi olarak nitelendirirsek manik evre bunun üstündedir. Hipomani ise manik evre ve normal evrenin ortasında yaşanan bir alandır. Yani ne manidir ne de normal bir bölgededir. Siklotimik bozukluk ise hafif depresif ve hipomani dönemini kapsamaktadır ve en az 2 yıl sürmesi gerekir. DSM-5 tanı kriterlerine baktığımızda belirgin bir biçimde taşkın ya da asabi duygu durumu ve etkinliklerde ya da enerjide anormal artışa ek olarak birazdan sayacağım maddelerden en az üçünü kapsaması gerekmektedir. Ve bu maddelerde belirgin bir değişimin olması gerekir. Bu maddeler amaca yönelik etkinliklerde veya psikodevinsel uyarılmada artış, alışılmışın dışında konuşkanlık, hızlı konuşma, uçuşan düşüncelerle ya da öznel izlenimlerle ilgili yarışan düşünceler, azalan uyku gereksinimi, artan benlik saygısı, özel yetenekleri, güçleri ve becerilerinin olduğuna inanma, dikkat dağınıklığı, dikkatin kolayca kayması, aşırı etkinliklere dahil olma, kontrolsüz para harcama, düşünmeden cinsel aktivitede bulunma, kâr oranını düşünmeden iş yaşamına yatırım yapmak gibi. Ve bu belirtiler günün büyük bir çoğunluğunda ve neredeyse hemen hemen her gün görülür. Manik epizot için bu maddeler en az bir hafta görülmesi gerekir. Hipomani için ise bu belirtiler son 4 gün içerisinde görülebilir. Bu maddelere ek olarak tanı kriterlerinde olmayan ama kişide görülebilen bazı durumlar vardır. Bunlar kişi bazen aşırı renkli kıyafetler giyebilir. Bunun yanında kendisini çok iyi hissettiği için hastaneye yatırılma konusunda karşısındaki kişilere tepkili olabilir. Aynı zamanda kurduğu arkadaşlık ilişkileri ve romantik ilişkiler yüzeysel olabilir. Bu da manik dönemin geçmesiyle beraber bu kişiler ile bazı sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Genellikle neşeli olarak nitelendirsek de her zaman neşeli olmayabilir. Uygun olmayan şakalar, küfürlü konuşmalar ve yine kendisini durdurmaya çalışan kişilere karşı tepkili olabilir. Bazen de bir anda evden gitme, tatile çıkma davranışları da görülebilir. Her bipolar bozuklukta olmasa da bazı bipolar bozukluğa sahip kişiler için halüsinasyonlar görme durumları saptanabilir. Bahsettiğim tanı özellikleri herkeste görülmeyebilir. Yani yoğunlukları farklı olabilir. Örneğin mani döneminde çokça para harcayan kişi belki hız yapma davranışını göstermeyebilir veya her ikisini birden gösterebilir. Bunlar bireyde sonradan suçluluk hissi yaratabilir. En önemlisi de çevresi tarafından yargılanma algısı olduğu için kişi bu konuda bir kat daha fazla suçluluk yaşayacaktır. Ama bu davranışlar kişilikten kaynaklanmaz. Yani bipolar bozukluğun getirmiş olduğu bir durumdur. Bunun aileler tarafından çok iyi bilinmesi ve buna göre davranılması gerekir. Damgalamanın önüne geçebilmek için bipolar bireyin ve ailesinin bu rahatsızlığı çok iyi bir şekilde öğrenmesi gerekir. Sonra çevresindeki insanların da buna dahil olması gerekir. Aynı zamanda kişi bipolar olduğu halde uzunca bir dönem bunun farkında olmayabilir. Uzunca bir süre boyunca sadece depresyon dönemini yaşadığı için buna göre bir tedaviye başlamış olabilir. Birçok ünlünün bipolar bozukluğa sahip olduğunu biliyoruz. Hatta yakın zamanda Selena Gomez canlı yayında bipolar bozukluğa sahip olduğunu açıkladı. Hemen ardından bipolar bozukluğa sahip olduğunu öğrendiğine rahatladığını söyledi. Çünkü uzunca bir dönem anksiyete ve depresyon ile savaşmıştı. Belki de bunun bir sonuca bağlanması ve durumun netleşmesi daha ilerlenebilir bir yol haritasının çizmesine yardımcı oldu. Uzun bir depresif evreden sonra kişi ne zaman manik atak geçirir, işte o zaman çevresi tarafından bir şeylerin yolunda gitmediği anlaşılır. Bazı kişiler için bu enerji dolu geçen günlerde veya uykusuz gecelerden sonra fark edilir. Bu şekilde yardım talebinde bulunulduğunda psikiyatrist gerekli tetkiklerde bulunur ve bipolar teşhisi konulur. Bu sürecin sonunda zaman kaybetmeden tedaviye başlanılması gerekir. Bipolar teşhisini aldıktan sonra burada başlangıç ve kilit nokta kabul edip tedaviye başlamak olacaktır. Örnek olarak Star Wars'un Prenses Leia'sı Carrie Fisher, bipolar olduğunu 24 yaşında öğrendiğini ve ancak 28 yaşında bunu kabullendiğini belirtmiştir. Biliyorum ki bu sözde söylemek çok kolay. Belki bipolar teşhisini aldığınızda veya yakınınızda bu teşhise sahip olan birisi olduğunda bu rahatsızlığın adını bile ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bunun sonrasında kişinin hayatının nasıl olacağı konusunda endişelenmek çok normaldir. Bunun için bipolar yardımlaşma dernekleri var ve birkaçını açıklamalar kısmında belirteceğim. Ailelerin ve bipolar bireylerin zamanla bu konu hakkında profesyoneller kadar bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Bu rahatsızlık ile yıllarca yaşamını sürdüren insanlar var ve güçleri hiç de hafife alınacak değil. Çünkü biliyoruz ki bipolar bireylerin hayattan kopmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Kontrollü ilaç tedavisi ile hayatlarına devam edebilirler. Çalışabilir, evlenebilir ve sosyal hayatlarını sürdürebilirler. Aslında savaşılması gereken toplumun ön yargıları ve damgalama konusudur. Bu konuda kendimizi ve çevremizi bilgilendirmeliyiz. Yani bipolar rahatsızlığımız olsun veya olmasın, belki de çevremizde, komşularımızda bu durum ile savaşan insanlar vardır. Paylaşmak zorunda değil ama her zaman o kişiye paylaşırsam yargılanmayacağım mesajını vermeliyiz. Bence en önemli konu bu. İş istihdamına geldiğimizde ise bipolar bireylerin sanatsal mesleklere daha fazla yoğunlaştığı görülmüştür. Bu alana yoğunlaşmaları, yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin yüksek olması işe alımda bir artı olabilir. Belki gece vardiyasına sahip işlerde çalışmaları uyku düzenini sekteye uğratacağı için zararlı olabilir. Bunun dışında bipolar bireyler sadece sanat alanında değil diğer iş kollarında da bulunabilirler. İş istihdamı konusunda bu konuda harika çalışmalar yapan araştırmacılar var. İnsan kaynakları departmanına giderek bipolar bozukluk hakkında bilgilendirici eğitimler verirken, aynı zamanda bipolar bozukluğa sahip insanlar için ise CV, özgeçmiş oluşturma ve mülakat simülasyonu gibi çalışmalar yapmaktadırlar. Bipolar bozukluk ne kadar fazla konuşulur ve bu konuda bilgilendirilme yapılırsa iş istihdamı da aynı oranda artacaktır. Ekonomik kaygılar giderildiğinde ise bipolar bireyler için önemli bir stres faktörü elimine edilmiş olacaktır. Bipolar bozukluğun tedavi kısmına geldiğimizde ilaç kullanımının sürekliliği çok önemlidir. Tıpkı bir şeker hastasının düzenli olarak tedavi olması gibi. İyi hissedilen zamanlarda bazen ilacı bırakma veya ilacı almayı unutma gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda kişi belki de mani dönemini tekrar yaşamak istediği için ilaçları bırakabilir. Bu durumda doktorunuz ile iletişime geçmek ve beraber hareket etmeniz iyi olacaktır. Yaratıcılığın ve üretkenliğin arttığı mani döneminin yaşanması bir bakıma kişi için iyi olabilir. Bu doğru fakat 2019'da yapılan bir çalışmaya göre bipoların depresyon evresi, mani evresi ve herhangi bir evrede olmayan 3 grup karşılaştırılmıştır ve yaratıcılık düzeyleri ölçülmüştür. Tahmin edebileceğiniz üzere depresif dönemdeki bipolar hastalarının yaratıcılık düzeyleri diğer 2 gruba göre düşük bulunmuştur. Bu sonuç zaten şaşırtıcı değildir. Yani kişi zaten depresyon dönemindeyken pek yaratıcı olması ve üretken olması beklenmemektedir. Bu araştırmada şaşırtıcı olan sonuç ise herhangi bir dönemde olmayan ve manik dönemde olan 2 grubun yaratıcılık düzeylerinin arasındaki farkın pek olmamasıdır. Bu araştırmanın sonucu kesin olmamakla beraber belki de araştırmanın yöntemsel tekniklerinden kaynaklı bir sonuçtan dolayı böyle bir şey meydana gelmiştir. Tabii ki mani evre kadar o coşkulu ve neşeli dönem yaşanmayacaktır ama kişi yine de kendi yaratıcılığını kullanarak normal evrede de hayatını sürdürebilir. İlaçlar için söylemek istediğim bir diğer husus, bazen çok fazla ilaç varyasyonu olabiliyor ve kişiden kişiye değişebiliyor. Bu durumda her ilaç kişiye özgü olduğu için başka bipolar hastasına bakıp onun kullandığı ilacı kullanma gayretinde bulunmak da yanlıştır. Buna ek olarak bazen yorumlarda gördüğüm kadarıyla insanlar belki iyi niyetle aktardan aldıkları bazı bitkisel karışımları önermektedir. Yine bu bitkisel karışımlı maddeleri kullanmak sizin kullandığınız ilaç ile tepkimeye girebileceği için doktorunuz ile beraber hareket etmeniz önemlidir. Çalışmalar devam ederken bazı yeni bipolar ilaçların DNA'nın bozulmuş olan kısmını tekrar onarıcı etkisi olduğu görülmüştür. Bu da tabii ki umut vadedicidir. Hatta hafıza ve bellek süreçlerini de iyileştirdiği etkileri dikkat çekicidir. İlaçlara ek olarak terapi desteğine bakacak olursak fiziksel ve genetik etkisi yüksek olan bipolar bozukluk için kişinin kendine derin analizler yaptığı terapi teknikleri önerilmemektedir. Bunun yerine kriz dönemi yaşanmadığı anlarda kişinin stres faktörlerini azaltıcı ve baş etme stillerini geliştirici teknikler kullanılabilir. Aynı zamanda aile terapisi de önerilmektedir. Çünkü bipolar hastalık sadece kişiyi etkilemez ve aileyle beraber uyumu getirir. Burada ailelerin üzerine düşen birçok görev vardır. Tedavi planındaki ilaç istikrarı kadar ev içindeki huzur istikrarı da çok önemlidir. Sabırla ve en önemlisi sevgi ile üstesinden gelinebilir. Durumu zorlaştırmadan yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Şimdi burada kalem ve kağıt alarak not alabilirsiniz. Headline sitesinde ailelere ve bipolar yakını olanlara bir öneri listesi hazırlanmış. Öncelikle bipolar bozukluk hakkında bilgi edinin. Bahsettiğim Bipolar Dayanışma Derneklerinde her sene 30 Mart Dünya Bipolar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu etkinliklere katılarak belki de bipolar görünürlüğünü artırabilir ve bu konu hakkında bunu yaşayan, deneyimleyen insanlarla dayanışabilirsiniz. İkinci olarak iyi bir dinleyici olun. Belki gözden kaçan, ona iyi gelmeyen ve konuşmanız gereken bir konu olabilir. Çatışma yapmak yerine müttefik olun. Bipolar bozukluk üzerine tavsiyeler, öğütler verilerek halledebilecek, daha doğrusu ikna edilerek çözülebilecek bir durum değildir. Çatışma veya tartışma yerine onun yanında olduğunuzu belirtmeniz gerekir. Dördüncü olarak tedavi planına destek olun. Belki başlarda bu tedavi prosedürleri karışık gelebilir. Onunla beraber hastaneye gidebilir veya randevu almasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda eğer talep ediyorsa unutma ihtimaline karşı ilaçlarını alması konusunda hatırlatmalarda bulunabilirsiniz. Bir diğer madde acil durumlara karşı bir planınız olması. Bazen kriz anlarını öngöremeyiz ve bu durumda hangi hastane veya doktor aranacak bir liste yapabilirsiniz. Aynı şekilde bir öfke patlamasında zarar görmemeniz ve bipolar bireyin de kendisine zarar vermemesi açısından çevredeki bazı zarar verici aletleri ortadan kaldırabilirsiniz. Buna ek olarak araba anahtarı kredi kartına size emanet etmek gibi bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Kriz anında kişi tekrar bunları talep edebilir ve bu durumda ne yapmanız gerektiğini önceden düşünmeniz gerekiyor. Bu hem mani dönemleri hem de depresif dönemler için farklı planlar gerektirebilir. Bir diğer madde rutinler oluşturmanız. Hem kendiniz hem de bipolar bireyler için sakin bir dönemde belirli bir rutin çizelgesi oluşturabilirsiniz. Anlayışlı ve destekleyici olun. Unutmayın ki zaman zaman yolunda gitmeyen zorluklar ile karşılaşacaksınız. Bunun üstesinden beraber gelebileceğinizi unutmayın. Ve son olarak kendinizi ihmal etmeyin. Sizin de hayatınızı duraksatmanıza gerek yoktur ve kişinin kendine zarar verebileceği bir kriz anı yaşanmıyorsa sürekli bipolar bireyi kontrol etmek ve yanında durmanıza gerek yoktur. Aileler ve bipolar yakınları olanlar için liste bu şekilde. Şimdi ise bipolar bireyler için özet olarak şunları söyleyebilirim. Öncelikle hayatınıza kalan yerden devam etmek ve karşılaşabileceğiniz zorlukları minimize edebilmek için bahsettiğim rutinlere devam etmek. Bu rutinlerin en önemli unsuru uyku düzeninizin olmasıdır. Yani uyku hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Kafein gibi uyaranlara sahip içecekleri çok fazla tüketmemeniz, aynı zamanda alkol ve madde kullanımından da uzak durmanız gerekiyor. Sosyal hayatınız için kendinizi geri çekmemek. Aynı zamanda spor egzersiz yapmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek. Yaratıcılığın yükseldiği bu dönemlerde dilediğiniz gibi üretmek ve sanat ile ilgilenmek iyi gelecektir. Aynı zamanda depresif çökkün evrenin yaşandığı dönemde daha önce yapabildiğiniz etkinliklere karşı kendinizi suçlamamanız gerekir. Son olarak henüz kriz anı gelmeden başa çıkma yolları belirlemek. Bipolar bozukluk için bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki ileride yapılan araştırmalarla beraber bipolar tedavisinde daha etkili yöntemler bulunur. İnsanların da daha fazla bilgi sahibi olarak etiketleme ve yargılama davranışları son bulur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.